Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Mart 2017 sayısından bir mülakatı paylaşacağız. Daha doğrusu geçen aylarda başlamış bir mülakatın 3. bölümünü aktarmaya çalışacağız. Evet, Kemalettin Altıntaş Hoca Efendi ile Benim Hayatım Kur'an başlık mülakatı gerçekleştiren Selman Tan. Değerli dinleyenler, bunu da paylaşalım ve evet, bu mülakatın 3. bölümünü şimdi sizinle paylaşıyoruz. Efendim, Musa Efendi ile de yakın hukukunuz oldu. Musa Efendi'nin size bıraktığı izlerle ilgili bazı şeyler lütfeder misiniz? Musa Efendi ile ilgili bir hatıramı anlatayım. Beşiktaş'ta imamken çocuklar var. İstanbul'da geçim zor oluyor. Evde trikotaj işi yapmaya başladık. Trikotaj ustalığım da iyidir. Malzemeleri Orlon'u Musa Efendilerin Sultanhamam'daki dükkanından alıyorum. Bir gün baktım işler iyi gidiyor. Veresiye olarak topluca malzeme alayım, işi biraz büyüteyim dedim. Unkapanı'ndaki iş yerlerine ziyarete gittiğim zaman hoş beşten sonra ben kendisine bir şey demeden fakire, "Hocam gücünüz kadar iş yapın, gücünüz kadar borçlanın," dedi. Ben mesajı almıştım. Bir şey demeden geri döndüm. Ertesi ay ürettiğimiz bütün malları alan birileri dolandırıcı çıktılar ve biz bütün sermayemizi horoza yükledik. Eğer borç olarak malzeme almış olsaydık, bir de onların borcunu ödememiz gerekecekti. Bu da ticaret yapacaklar için önemli bir tavsiyedir. Musa Efendi Üstadımız çok disiplinli bir insandı. Fakire Üsküdar bölgesiyle ilgilenme vazifesi verildikten sonra devamlı kontrol eder, tembihlerde bulunurdu. Mesela dersini kontrole gelen kardeşin sadece dersiyle ilgilenmeyeceksiniz. Özel hayatı, aile hayatı, ticaret hayatı ile ilgili sıkıntıları var mı sorup soruşturacaksınız. Sonra elinizden geldiği kadar yardımcı olacaksınız derlerdi. Bir keresinde bölgemizdeki hanımlar sohbette bulunmak istemişler ve bizi hiç görmeden ayrı odada sohbetleri dinlemek istemişlerdi. Bunu üstadımıza sorduğum zaman buyurdular ki, "Onlar kendi kendilerine sohbet ederlerse daha iyi olur, sizin için de daha emniyetli olur." Cenazelerini Mevlüt abiyle birlikte yıkamış, cenaze namazlarını da fakir kıldırmıştım. Allah ahirette hepimizi cem eylesin inşallah. Tasavvufta önemli bir kaide vardır. Üstadım himmet demiş mürit. Mürşitse evladım hizmet demiş. Allah için kim ne kadar hizmet yapıyorsa kardeşler, Allah ona mükafatını çok bol veriyor. Yani mükafat bizim yaptığımız kadar olmuyor. Yeter ki biz samimiyetle hizmet edelim. Nimetin kadrini bilirsek Allah artırıyor. Sesimi duyacak kardeşlerin hepsine söylemek istediğim şudur. Hizmetten geri durmayın. Hizmet yaparken de Allah için yapın. Mahlukatın bilmesi önemli değil. Hizmetinizi Halik'in yani Rabbi Zülcelal'in takdir etmesi önemlidir. Bazen küçük hizmetlerden büyük bereketler doğar. Beşiktaş İlkokulu'nda öğretmen Firdevs Hanım vardı. Takva bir hanımdı. Ailecek görüşürdük. Bir gün geldi, "Hocam ben küçük de olsa bir cami yaptırmak istiyorum. Elimdeki miktar şudur, buyurun," dedi. Ben de kendisine, "Firdevs Hanım, bununla değil küçük bir cami yaptırmak, arsası bile alınmaz," dedim. Gitti, bir sene sonra tekrar geldi ve aynı meblağı bana uzatarak, "Hocam siz bilirsiniz, ne yaparsanız yapın," dedi. Ne yapacağımı bilemediğim için bir müddet altın yaptırıp bekledim. Sonra Alemdağ'da bir arsa çıktı önümüze. Verilen para arsanın çeyreği etmiyor. Fakat Allah takdir edecek ya, o arsada alındı, yanından 3 parsel de alındı ve emeklilik zamanıma denk geldiği için fakirde bizzat ilgilendim. Sonra elhamdülillah Ubeydullah Camii tamamlandı. Şimdi burada önemli olan niyettir. Önemli olan Allah için bir adım atmaktır. Allah takdir ettiyse gerisi geliyor. Hocam, maneviyat yolunda bakıyoruz. Yıllarca güzel hizmetlerde bulunmuş olan insanlarda gönül değişmeleri yaşanıyor. siz örneklerine şahit olmuşsunuzdur. Sizce manevi olarak istifade ettiği halde sonradan bir hizmet ehlinin mahrum kalmasının sebepleri nelerdir? Bir takdiri ilahi var. Allah'a sığınırım abid ve zahid olarak yaşayıp feci bir akıbetle ölen insanlar var. Bu noktada bize düşen görev, hizmet sırasında yanlış düşüncelerin olmaması, içimize başka karışıklıkların girmemesidir. Hani Peygamber Efendimiz bir savaşta bir sahabinin cihadının makbul olmadığını söylüyor. Ashab-ı kiram soruyorlar, neden ya Resulallah? Peygamber Efendimiz, o kişi şöyle güzel cihat etti, bu kadar cesur bir bahadır desinler diye savaştı, buyuruyorlar. Niyette doğruluk çok önemlidir kardeşler. Benim şeyhim şöyle veya şu abim böyle diye onların faziletlerini anlatmak yerine sen ne durumdasın, ne yapıyorsun, nasılsın, herkesin bunun muhasebesini kendi içinde yapması lazımdır. Kendi eksikliklerimizin farkına varmamız gerekir. Bilelim ki ahkam-ı ilahiyeye muhalefette ısrar edilirse bir müddet sonra İnsan yanlış yola sürüklenir. Yalanın İslam'da haram olduğunu bilmeyen var mı? Şimdi herkes yalan söylüyor muyum, söylemiyor muyum hesabını kendi içinde yapsın. Maneviyat dünyasında ölçüler şöyledir. Bizim Lazların lahana çorbasının içine bir avuç kül atsan anlaşılmaz. Fakat sütün üstüne nokta kadar siyahlık düşse belli olur. Kulluk hayatı, manevi hayat niyet bozukluğunu kabul etmez. Biz maneviyat erbabının arasında olalım ama şuurumuz da olsun. Şu yanlışımızı da kimse görmez diyorsak kendimizi kandırıyoruz demektir. Özümüz doğruluktan zerre kadar ayrılmamalıdır. Dedikodu, gıybet ateşin odunu yakıp kül ettiği gibi ibadetlerimizi yok eder. Bunu hepimiz biliyoruz fakat kardeşimizin gıybetini yapmaktan kendimizi ne kadar koruyabiliyoruz? Fitne çıkarıp insanlar arasında fitnenin yayılmasına sebep oluyor muyuz? Dilimizi ne kadar tutabiliyoruz? Muamelatta ne kadar doğru davranabiliyoruz? Gözümüzü ne kadar haramdan sakınabiliyoruz? Kulağımızı haram dinlemeye ne kadar kapatabiliyoruz? Üstelik sadece sakınmak değil, sakındırmak da bizim vazifemiz. Hem haram yemeyeceğiz hem de haram yedirmeyeceğiz. İşte bütün bunlar kulluk yolunda, dervişlik yolunda giderken yoldan sapmamızı sağlayan yanlışlardır. Hayatımızda bu yanlışlar devam ederse kemalatımız gelişmez. İnsanoğlu doğduğu zaman 24 ayar altın olarak doğuyor. Nasıl altının içine bir şeyler karıştığı zaman altının ayarı bozuluyorsa, bizim de içimize yanlışlıkları karıştırdıkça saflığımız ve kemalatımız bozuluyor. Üstelik 24 ayar altını çok güzel bir şekilde işler. Onun üzerinde işçilik yaparsan değeri bir kat daha artıyor. Altının saflığından kasıt içimizin temizliğidir. Altının işçilikle kıymetlenmesinden kasıtsa kulluğumuzun nafilelerle zenginleştirilmesidir. Günlük farz namazımız 17 rekat olmasına rağmen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en az 3 katı kadar da nafile namaz kılmışlar. Niye kılmışlar? Tövbe etmek tarikatçı olmak demek değildir. Allahu Teala Allah için nasuh tevbesiyle tevbe edin buyuruyor. Allahu Teala sana diyor ki peygamberine salat et. Melekler ve Allah da seni anar. Yani Peygamber Efendimiz üzerine salavat getirmeyi Allahu Teala emrediyor. Eğer sen salavat getirerek tarikatçı olacaksan ol. Yani öyle olman gerekiyor demek ki. İnsanımız maalesef İslami şuur bakımından, yarına hazırlanmak bakımından çok çok zavallı durumdadır. Büyüklerimiz bizim için niye yırtınıyorlar? İşte Rabbin huzuruna giderken kendimizi bir mücevherat gibi hazırlamamız için. Tasavvuf safileşmek değil midir? Eğer biz safileşmek yerine içimizi karıştırıyorsak kendi kendimizi tasavvuftan dışarı atıyoruz demektir. Muhlis olanlara ne mutlu. Hocam sizler uzun yıllardır ders vekilliği yapıyorsunuz. Yeni ders almış bir kardeşe yol haritası olarak neler söylemek istersiniz? İlk ders alan kardeşimiz işin ne kadar önemli olduğunu kavramalıdır. Bir kere ihmal söz konusu olmamalıdır. Ders ihmali nadim olunacak bir şeydir. Bilmeyenler için söyleyeyim. Dersimiz seher vaktinde 111 defa Estağfirullah el-Azim, 111 defa La ilahe illallahül melikül hakkul mübin, 111 defa Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim diyerek salavat-ı şerife getirmektir. Ayrıca değişik adetlerde lafzayı celal çekmektir. Nafile ibadetler az da olsa düzenli yapılması tavsiye edilir. Bu zikirlerin 5 yıl, 10 yıl, 30 yıl düzenli olarak çekildiğini düşündüğümüz zaman Rabbimizin huzuruna kaç adete ulaşan zikirle gideceğimizi bilmiyoruz. 12 yaşlarında çocukken annemden müsaade alıp bir arkadaşımızın evine yatmaya gitmiştik. Tam yatacağımızda baktım bir arkadaşım parmaklarıyla bir şey sayıyor. "Sen ne yapıyorsun?" dedim. "21 tane besmele çekiyorum." dedi. "Niye?" diye sordum. Filan hoca efendi bana dedi ki, "Evladım, yatmadan 21 defa besmele çekersen hiç korkulu rüya görmezsin. Hani çocukken korkulu rüyalar görür, köpek saldırır, kayalardan düşersin." Hoca efendi ona öyle bir tavsiyede bulunmuş. Arkadaşım döndü bana, "Sen de yap." dedi. "Dersin bir jeton düşme durumu var ya, işte benim tam o anda jeton düştü. O gün yatmadan 21 besmele okudum. Benim ilk dersim odur ve tam 80 senedir bu dersi yapıyorum. Varın kaç adede ulaştığını siz hesap edin. Bunu yapmak bedava. Yattığın yerden belki abdestsiz de okuyabilirsin. Şimdi bunu yaptığım için kazancım ne? Yapmasaydım kaybım ne? Ömür sermayemiz gidiyor kardeşler. Eğer insan böyle bir düzene girmezse kolay kolay nafile ibadetleri artmaz. Biraz önce bahsettik. Allah-u Teala bizim tevbe etmemizi ayeti kerimeyle emir buyuruyor. Peki ders alınmadığı zaman düzenli olarak tevbeyle meşgul olunuyor mu? Peygamber Efendimiz buyuruyor, "Ben günde 70 defa tövbe ederim." Geçelim kelime-i tevhide. Kelime-i tevhid bizim imanımızın esası değil midir? Bir insan inanarak bir kere La ilahe illallahül melkül hakkul mübin, Muhammedur Resulullah sadigul vadul emin derse Müslüman olmaz mı? Olur. Onun iç aleminde hemen bir iman doğar. Fakat şu bir gerçek ki doğan bebeği anne onun muhtaç olduğu şeylerle beslemezse o zaman bebek ölür. Eskiden hoca efendiler vaaz ederlerken, iman sahrada yanan bir mum gibidir. İbadetlerle onu fanus içine almazsan, ufacık bir rüzgar onu söndürür derlerdi. İmanı, kelime-i tevhidi ısrarla söylemekte güçlendirmeye çalışıyoruz. Eğer imanı güçlendirirsek, o bedenden şeriata aykırı şeyler zuhur edemez. İman buna mani olur. İman zayıf olur da nefs ve şeytan güçlü olursa o zaman onların hükmü geçer. O yüzden her mümin imanının bağlarını güçlendirmek zorundadır. Allah-u Teala beni bol bol zikredin buyuruyor. Allah-u Teala ayeti kerimede insanoğlunun felah bulmasını kendisini çok zikretmesine bağlıyor. Biz de hiç olmazsa seherdeki o özel saatte özel bir zikirle meşgul oluyoruz. Diğer tesbihatımız salavat-ı şerife. Salavat-ı şerife Kemalettin Hoca'nın dersi mi? Her cuma dinlediğimiz ayeti kerimede Allah-u Teala ne buyuruyor? Ey müminler! Allah ve melekleri mutlaka peygambere çok salat ederler. Siz de edin. Yani biz Allah'ın ve meleklerin yaptığı şeyi yapmaya davet ediliyoruz. Peygamberimiz, benim için çektiğiniz salavatlar bana ulaştırılır buyuruyor ve her gün biz peygamberimize mektup gönderiyoruz, irtibat kuruyoruz. İşte ders budur kardeşler. Şimdi bu dersi yapanla yapmayan arasındaki mukayeseyi siz yapın. Yapana da bu gece ve gündüz geçiyor, yapmayana da. Onun için bu dersler bizlere çok büyük berekettir. Zikri hakikiye gelince ise o hayatın her anında Allah'ı hiçbir şekilde unutmamaktır. Esasında insana yakışan budur. Rabbimizin bizden nihayette istediği de budur. Kime sorarsak soralım, herkes Allah'ı çok sevdiğini iddia eder. O zaman demek lazımdır ki ispat et bakalım. Çünkü ben zenginim demekle zengin olunmuyor ki. Sevmenin üç alameti vardır. Seven, sevdiğinin hoşlanmadığı hiçbir şeyi yapamaz. 2. Seven, sevdiğinin kendinden istediği hiçbir şeyi de yapmadan edemez. 3. Sevginin zirvesi budur. Seven, sevdiğini hiçbir zaman unutmaz. Çünkü o bizi hiç unutuyor mu? Allah kullarını bir lahza unutur mu? O seni bir an bile unutmazken sen hem onu unutacaksın hem de sorulduğunda onu sevdiğini iddia edeceksin. Buna ancak gülünür. İşte gaflet budur. Allah akıbetimizi hayretsin kardeşler. Hocam, tanıdığımız kadarıyla sizde çok büyük bir Kur'an sevgisi var. Bu nasıl oluştu? Başta söyledim ya, ma esâbeke min hasenetin feminallah. Size dokunan her iyilik Rabbinizdendir. O da Rabbimin lütfu bana. Yemeksiz yaşarım ben ama Kur'ansız yaşayamam. Kur'an okumayı çok seviyorum. Hala daha hafız olmaya çalışıyorum. Çocuklardan kimi ele geçirirsem onlara günlük 3-5 sayfa okuyup dinletmeye çalışıyorum. Benim hayatım Kur'an. Bir de hafızları çok seviyorum. Çünkü ben istediğim gibi bir hafız olamadım. Buna da şükür ediyorum. Aynen zengin olmadığıma şükrettiğim gibi. Çünkü zenginliğin hakkını vermek kolay değil. Paranın hesabını vermek kolay değil. Allah seviyormuş ki beni zengin etmedi. İyi hafız olamadığıma da şükrediyorum. Belki gurur kibir olacaktı. Çok iyi olmuş. Gençken etrafın bakın Kemalettin Hoca ne kadar güzel Kur'an-ı Kerim okuyor demesi için Kur'an okuduklarıma hep pişmanım. Öyle okuduklarıma hep tövbe etmek lazım. Hani bazen tasavvufta yaptığın tevbelere de tevbe etmek lazım denir. Çünkü o tevbeleri hakkıyla yapamamışsındır. Okuduklarımın çoğundan dolayı Allah'tan özür diliyorum. Bağışlasın inşallah. Çok çamlar devirdik. Allah için okumadık. Ne büyük yanlıştık. Hep iyi tarafımızdan bahsediyoruz. Hiç ayıplarımızı söylemiyoruz. Çok daha büyük yanlışlar yapmaktan da hep o korudu. Rabbime şükrediyorum. Üstelik getirdi böyle bir rahmet topluluğunun arasına karıştırdı. Trakya'da vazife yaparken bir şey öğrenmiştim. Kışın Edirne tarafından sürüyü topluca satın alıp gelirler, ondan istifade ederler, yazında sürüyle satarlar. Bu sürünün içinde Maria denen koyunlar varmış, yani işe yaramaz, kasaplık. Ama anlaşma öyle, sürüyü satın aldığın zaman o koyunları da mecburen alacaksın. İşte benim gibi Maryalar da kıyamet günü arada geçip gidecektir inşallah diye ümit ediyorum. Çünkü bu dünyada bir kişiyi nasıl arkadaşlarına ve çevresine göre değerlendirilip hüküm verilirse öbür tarafta da aynısı olacak. Hocam, sizi yaşınıza göre çok dinç görüyoruz. Bu dirilik hep Kur'an'la meşgul olduğunuzdan mıdır? İnşallah öyledir. Fakir gençliğimden beri yemeğe hiç önem vermedim. Önüme ne gelirse yetecek kadar az bir şeyle iktifa ettim. Şimdi yaş ilerleyince biraz daha oburlaştık. Hep hareket halindeydim. İmkanım nispetinde hangi hizmet olursa koştum. Yaşadığımız anı değerlendirmek mühimdir. Gerisini Allah kerim. Hocam, sizin etrafınızda anlattığınız bazı rüyalarınız vardır. Uygun görürseniz bir iki tanesini lütfetseniz. Öncelikle söyleyeyim, anlatacağımız şey bir rüya. Kimseyi bağlamaz ama çok ibretli ve beni etkileyen bir şey olduğu için anlatıyorum. Bir Arafat dönüşü 10. kat bir otelde kalıyoruz. Rüyamda bir başka şehirde, yine bir 10. katın balkonundan etrafa hakim bir yerden aşağıya bakıyorum. Gökdelenlere bakarken arkamdan kuvvetli bir zelzele olacak sesi geliyor. Kelime-i tevhidi getirirken zelzele de başlıyor. Bulunduğumuz bina un ufak olup çöküyor. Karşımdaki gökdelenler 3. kat seviyesine kadar iniyor. Biraz durulduktan sonra tekrar sarsıntı başlıyor. Bu sefer bütün binalar yer seviyesine iniyor. Bakıyorum uçsuz bucaksız bir alan, her şey yere mucur gibi serilmiş. Her tarafı sallayan o irade kimse, ondan 3 defa şöyle bir nida geliyor. Alın şimdi apartmanlarınızı. İleride pınar gibi bir şeyin başında bazı insanlar toplanmış, oraya doğru gidiyorum. Giderken etrafa saçılmış insanlar görüyorum. Kimisinin başı domuz, kimisinin başı köpek kafası gibi olmuş. Yüzler şişmiş, simsiyah olmuş. Biraz önce seslenen irade şöyle diyor. Bunlar haram demeden, helal demeden, zekat bilmeden, hak yiyerek üst üste yığanlardır. Günlerce bu görüntünün etkisi altında kaldım. Şimdi bile anlatırken ağlıyorum. Kul hakkına çok dikkat etmek lazım kardeşler. Yine bir haç mevsiminde Mekke-i Mükerreme'deyken şöyle bir rüya görüyorum. Kıyamet kopuyor, insanlar toplanmış, haşrolmuş, muhakeme başlıyor. Herkes sırasıyla turnike gibi bir yerin önünde bekliyorlar. Ama insanlar ikiye ayrılmışlar. Bir kısmı cennete, bir kısmı cehenneme gideceklermiş. Aralarında demir bir perde var fakat birbirlerini görebiliyorlar. Sanki elek gibi bir şey. Fakat onu ne topla tüfekle delmek mümkün, ne de füze gibi bir şeyle onu aşmak mümkün. Ben cennete gidecek olanların arasındaydım. Biraz sonra bakıyorum ismim öbür taraftan okunuyor. Hayretler içindeyken bir anda bir bakıyorum öbür güruhun içindeyim. Karşımda birisi var, elindeki ekran gibi bir şeyden okuyor. Kemalettin Altıntaş dünya hayatındayken lazım gelen ihtiramı göstermediğinden dolayı büyük bir cezayla cezalandırılmıştır. Üzerime doğru gelirken bu sefer de ismi Celal'e başlıyorum. Bana zarar vermesin diye sesimi yükselterek Allah, Allah diye zikrederken bir baktım odanın ortasına doğru yürümüş vaziyette uyandım. Hacı annenizin ne oluyor, ne oluyor demesiyle zor kendime geldim. Aklım başıma geldi, anladım bir hatam var ama ne yaptım ya Rabbi diye soruyorum kendi kendime. Kalktım doğru Harem-i Şerif'e gittim. Kabe-i Muazzama'nın kapısına yapıştım. Ya Rabbi ne olur hatamı bana bildir ki bir daha yapmayayım diye ilticaya başladım. Birden kafama vurur gibi içime bir ses, malını canını Allah Resulü'nün yolunda feda etmiş Hatice-tül Kübra'nın yanından geçersin de cemaatine okutmadığın gibi kendin de Fatiha okumazsın öyle mi? Bundan daha büyük kusur mu arıyorsun? Dedi. O zaman anladım. Önceki gün cemaatimle birlikte tenimden ihrama girip Harem-i Şerif'e gelmiştik. Farklı başka bir yoldan geldiğimiz için dalmışım. Hemen Cennetül Mualla'ya gittim. Hazreti Hatice validemize yalvarıyorum. Ne olur anneciğim beni bağışla diye. Kardeşler, ölülerden medet umulmaz elbette, bu doğrudur. Allah'tan başkasından bir şey istenmez. Fakat Allahu Teala bazılarına çeşitli manevi vazifeler verir. Onların da yapamayacağı bir şey olmaz. Allah vazifelendirdiği zaman ölüyü de vazifelendirebilir, diriyi de vazifelendirebilir. İnşallah affetmişlerdir. Duanızı alarak bitirelim hocam. Elhamdülillahi alel iman, elhamdülillahi alel İslam, elhamdülillahi alel ihsan. Elhamdülillahillezî cealenâ min ümmetin Muhammedin aleyhissalâtu vesselâm. Ya Rabbi, yapmış olduğumuz sohbeti dergâh-ı ehadiyetinde ve bârigâh-ı mecd-i uluhiyetinde ekmel-i kabulle makbul eyle. Ruh-u Resûlullah'ı meclisimizden haberdar eyle. Annelerimize, babalarımıza, bütün geçmişlerimize rahmetinle muamele eyle. Kâfe-i ehli imana rahmet eyle. İçinde bulunduğumuz bu nimetin kadrini, kıymetini bilemediğimiz için elimizden alma. Ya Rabbi, sevdiklerini bize sevdir, yerdiklerini bize yerdir. Ya Rabbi, evladı ahfadımızı hayırlı insanlar eyle. Cümlemizi hak ve hakikate arif eyle. İslam alemine hasaten millet ve memleketimize hayırlar ve selametler ihsan eyle. İslam için hayra matuf çalışmalar yapanlara hayırlı işlerinde muvaffak eyle. Şerlerden ve şerirlerden muhafaza eyle. Halimizi taatına muhkem kıl. Bizleri Kur'an-ı Kerim'i ve ehadisi nebeviyeyi ve evliyaullah menakıbını okuyup, dinleyip, anlayıp, muktezasıyla amel etmeyi nasip eyle. Bizlere hüsnü hatime nasip eyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Evet değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Sesi Dergi programında bu akşam bir mülakatı paylaştık. Kemalettin Altıntaş Hoca Efendi ile yapılan ve Selman Tan'ın gerçekleştirdiği, aynı zamanda Adem Ergül'ün de bulunduğu bu mülakatı paylaştık. Üçüncü bölümünü Benim Hayatım Kur'an başlığıyla yer almış derginin bu ayki sayısında ve böylelikle bu mülakatı da aynı zamanda tamamlamış olduk. Bir diziydi bu mülakat. 3 aylık bir zamana yayılmıştı. Mart sayısında da son bölümünü paylaşarak bu mülakatı noktalamış olduk ve aynı zamanda programımızı da noktalamış oluyoruz. Evet, Altın Oluk Dergisi'nin Mart 2017 sayısından paylaştık. Bu aktardığımız Kemalettin Altıntaş Hoca Efendi ile yapılan mülakatı. Yarın yine aynı saatte Sesi Dergi'de yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz. Hoşça kalın.